Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, yabancı bir erkekle kadının evlenmesi İslam'daki durumu nedir? Yani Müslüman bir erkeğin yabancı bir kadınla evlenmesi veya Müslüman bir kadının yabancı bir erkekle evlenmesinin durumu nedir diye sormuş. Şimdi bildiğimiz gibi Müslümanla Müslüman evlenmesi asıl. Yani Müslüman erkek, Müslüman kadın evlenmesi, aile yuvası kurması en ideal olan, en sağlıklı olan. Fakat bu arada erkek Müslüman olmakla birlikte hanımı ehli kitaptan olursa ne olur? Yani Hristiyan veya Yahudi bir bayanla bir Müslüman erkek evlense ne olur? Şimdi bununla ilgili de Kur'an-ı Kerim'de aslında bir kolaylık getirilmiş. Nesne vel musnat minez vel muhsanat minez ütül kitabı min kablikum ayet-i kerimesinde baştır bu hulleleküm, size helal kılındı. Kim? Kendine kitap verilen muhsan, iffetli kadınlar. Yani Hristiyan ve Yahudi olan, ehli kitaptan olan kadınlar da size helal kılındı buyuruyor ayet-i kerimede. İşte bu ayet-i kerimeye dayanarak bir Müslüman erkek Hristiyan veya Yahudi bayanla evlenirse bu nikahında geçerli olduğu kabul ediliyor. Gerçi aksi görüşte olan Abdullah bin Ömer gibi bazı sahabiler olsa da tabii Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarına ve gerekse mesela Hazreti Ömer'in bir vali durumundaki kişinin bir Yahudi bayanla evlenmesi, Huzeyfe'nin onu boşattırması gibi bir olay var. Ama orada tabii Hazreti Ömer'in başka düşünceleri var. Yani burada kamu görevinin kötüye kullanılabileceği bu yolla ve Müslüman hanımların ikinci planda kalabileceği tarzında bazı değerlendirmeler de yapılmış. Günümüzde de buna benzer mesela yabancı hanımlarla diyelim subayların evlenmesi istihbarat anlamında riski görülerek günümüzde de birçok devletler bu konuda tedbir getiriyorlar. Yani ciddi bir askeri görevdeyken bir kimse başka bir ülke hanımıyla evlenirse hanımının casusluk yapma tehlikesi sebebiyle tedbirler alınıyor. Hazreti Ömer'in bu uygulamasının da bir valisinin bir Yahudi kızıyla evlenmesini, o aileyle olan bundan sonraki sıkı irtibatının ileride bir takım sakıncalar meydana getireceğini düşünmüş olması ve bir de zaten bu konuda şikayetler de ulaşmış kendisine. Bu sebeple en sonunda valisine bu mektubu elinden bırakmadan eşinden ayrılmanı istiyorum diyor Hazreti Ömer. Tabii vali bundan sonraki mektubun azil mektubu olacağını anlıyor. Yani valilikten atılacak, alınacak yani. Görevden alınacak. Bu sebeple eşinden ayrıldığı rivayeti var. Yani buna benzer isnalar olmakla birlikte bir kimse, bir Müslüman erkek tabii ki Hristiyan veya Yahudi kızıyla evlenebilir. Bu evlilik geçerli olur. Ve o kendi hayatını, diğeri kendi hayatını inanç bakımından yaşayabilir. Ancak bir de şu yönü var. Tabii ki böyle bir evlilikte erkeğin eve genelde hakim ya da etkili olduğu için hanımının ileriki yıllarda İslam'a gireceği umulur, beklenir diye de değerlendirilmiş. Yani erkek gerçekten örnek olabilirse, hanımına kendi mensup olduğu dinini sevdirebilirse hanımı ileride İslam'a girer. Ümidi her zaman vardır. Ve doğacak çocuklar da babaya tabi kabul ediliyor genelde. Baba Müslüman olduğu için çocuklar da İslami terbiyeyle yetiştirilir diye değerlendiriliyor. Ve bu esasa dayalı ayet-i kerimedeki vel muslat münezzin ütül kitabe min kablikum. Sizden önce kendine kitap verilen muhsan kadınlar size helal kılındı ayetine dayanarak bu nikahın geçerli olduğu kabul ediliyor. Ancak bunun aksi olursa ne olur? Yani Müslüman bir kadın Hristiyan erkekle evlenirse. Böyle sorular da geliyor zaman zaman. Yani mesela üniversitede ciddi arkadaş olmuşlar. Müslüman bir hanım kız. Hristiyan erkek talip oluyor kendisi. Evlenelim diyor. Birisi kilise mensubu, birisi cami mensubu mesela. Şimdi böyle bir durumda ille evlenmeye azimliyse, niyetliyse bunlar biz şunu tavsiye ediyoruz. Bu hanım kız erkeğe tamam ben sana güveniyorum. İyi bir insansın. Kiliseye bağlısın. Hazreti İsa'ya tabisin. Ben Kur'an-ı Kerim'e bağlıyım. son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetindenim. Ama şu da var diyebilir. Bizim iman esaslarımızda bildiğiniz gibi Allah'a iman yanında peygamberlere iman, kitaplara iman, ahiret gününe iman var. Peygamberlere iman kimleri kapsıyor biliyor musunuz? Bunların içinde Hazreti İsa da var, Hazreti Musa da var. Ben Hazreti İsa'ya bir peygamber olarak iman ediyorum. Kitaplara iman var bizim dinimizde. Kitaplara neler dahil? Tevrat dahil mi? Dahil. İncil, sizin şu anda kilise kitabınız. İncil de tabi. İncil de dahil. Ama peygamberimiz zamanında ya da İslam asıl orijinal İncil elimizde yok biliyorsunuz. Onun yerine Matta, Markus, Luka, Yuhanna gibi dört İncil ve diğer Barnaba İncil gibi ilavesi de var. İnciller meydana gelmiş, daha sonra da getirilmiş. İncil'in asıl orijinal nüshası yok ama Kur'an-ı Kerim İncil'den uzun uzun bahsediyor. İncil'de değişikliğe uğrayan yerleri de açıklıyor. Tevrat da aynı şekilde orijinal metni elde yok İbranice ve dolayısıyla daha sonradan kaleme alınan metinler var ve onda da değişiklikler olmuş. Kur'an-ı Kerim bunları da açıklıyor. İşte o ölçüler içinde olmak üzere ben şu anda İncil'e inanıyorum. Hak kitap olduğuna, Tevrat'a inanıyorum, iman ediyorum. Gel sen de son dinin kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e iman et. Bizim peygamberimizi peygamber olarak kabul et ama Hazreti İsa bir peygamber olarak İncil bir hak kitap olarak kenarda dursun. Kilisenin kutsalları kenarda dursun. Ama gel buna son din olarak İslam'ı da ilave edelim. Düğünümüzü yapalım, evlenelim dese. Erkek de bunu kabul ettiği zaman kelime-i şehadeti getirir. Allah'tan başka ilah olmadığına iman eder. Peygamber Efendimiz'in son peygamber olduğunu kabul eder. Kur'an-ı Kerim'e de imanını açıklar. İncil'in de Kur'an-ı Kerim'de açıklanan şekliyle değiştirilen, tarif edilebilen yerlerinde dikkate alarak ona da inancını devam ettirir. Hazreti İsa'yı bir peygamber olarak da tabii ki kabul eder. Zaten bunu biz de kabul ediyoruz. İşte bu ölçüler içinde bu şekilde gerek her nasılsa daha önceden evlenmişlerse yeniden imanlarını bu şekilde tasdih ederek diyelim. Hanımefendi kocasına bunu izah ederek gel buna İslam'ı da ilave edelim. Bizim peygamberimizi sen kabul et. Ben sizin peygamberinizi Hazreti İsa'yı kabul ediyorum. İncil'i de kabul ediyorum doğru şekliyle. Sen de bizim kitabımıza Kur'an-ı Kerim'e gel iman et. Peygamberimizi peygamber olarak kabul et. Yeniden bir nikah tazeleyelim, evliliğimizi devam ettirelim diyebilir. Bu zor bir olay değil dikkat edilirse. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de incelemeye başladılar. İngilizcesinden, Fransızcasından hepsi var elhamdülillah bugün. İncil ile ilgili neler varsa Kur'an-ı Kerim'de ki Ali İmran suresi, Maide mesela sureler, Meryem suresi mesela. Meryem suresi, Maide suresi de orada Hristiyanlıktan uzun uzun anlatan, bahseden ayetler var. Onları gözden geçirdikten sonra İncil'in asıl orijinal nüshasının ne olduğu belli oluyor. Hazreti İsa'ya Kur'an-ı Kerim nasıl bakıyor? Hazreti Meryem nasıl açıklanıyor? İncil ile ilgili neler var? Bunlar zaten konularına göre Kur'an-ı Kerim fihristlerinde görülüyor. İngilizcesinden bunları da gözden geçirdikleri zaman sağlam bir Müslüman aile haline geliverirler. İşte bunu belki bu kadarını Müslüman olan hanımefendi, evlenmek durumunda olan Müslüman kardeşimiz dile getirmeli. Karşı taraf bunu samimi olarak kabul ediyorsa, etme noktasındaysa tabii ki nikahlarını akdederler, evlenebilirler. Başka bir kardeşim, hocam diyor, dinimizde kan ve organ bağışı hangi hükümdedir diye sormuş. Caiz mi değil mi diye soruyor. Şimdi bildiğimiz gibi bu hastalıklarla ilgili konularda zaruretler devreye giriyor. Eddarratu bil muhsirat kaidesine göre mahzurat. Yani eddarratu bil mahzurat kaidesine göre zaruretler sakıncalı olan şeyleri mubah kılar. Çünkü dört tane ürünün haram olduğu bildirilen ayet-i kerimede innem haram alek meytete veddeme laşe eti, kan ve lemene hınzir, domuz eti ve ma hülle biligayla Allah'tan başkası adına kesilen, putlar adına kesilen hayvanlar rineti'nin haram kılındığı bildirildikten sonra femretture garibagın ve la adin fela ismaleyh 4 tane ayet-i kerimede de hemen hemen bu cümle tekrar ediliyor. Kim muzdar kalırsa, mecbur kalırsa yani. Gayrı bagı ve la adin. Birine saldırı olmamak ve aşırıya kaçmamak şartıyla bunlardan yiyebilir. Yani haram kılındığı halde bu 4 şey laşe, murdar ölmüş hayvan eti. Kan var sayılan orada, domuz eti var. Dolayısıyla hatta putlar adına kesilen hayvan da zikredilmiş. Kim mecbur kalırsa, muzdar kalırsa bunlardan başkasına saldırmamak ve aşırıya kaçmamak üzere yiyebilir diye isna getirilmiş. Muzdar kalmada nedir? Ya açlık tehlikesi örnek verilmiş daha çok. Ölmemek için ölmeyece kadar yemek mesela. Dolayısıyla ihtiyaç, zaruret kadar yani bundan yiyebilir bir. İşte hastalık sebebiyle kan nakli gerekiyorsa, evet kan yeme yoluyla, içme yoluyla yenmez ama günümüzde kan grubu tutanları trafik kazası geçirmiş, ciddi kan zayiatı olmuş, hemen kan nakledilmesi lazım. Aksi halde kişi ölecek. Veya problem olan kanı temizleniyor damarlarından, onun yerine temiz kan verilmesi gerekiyor. Aksi halde ölecek mesela. Tıp bunu tespit etmiş. O zaman kan grubu tutan birisinin kanından alınıyor ve ona nakil yapılıyor mesela. Şimdi sapasağlam insana bunu naklederseniz olmaz. Zaten niye nakledilsin? Kan yenilmez, içilmez ve sağlam insan onu almaz ama hasta olan kişiye verilmesi caiz görülmüş. Organ nakli de böyle. Birisi vefat ediyor. Onun bir organını alıyorsunuz. Böbreğini diyelim. Böbrek problemi olan kişiye naklediyorsunuz. Dolayısıyla o sağlığına kavuşmuş oluyor. Yani diyaliz hastasıyken sapasağlam insan haline gelebiliyor mesela. Şimdi bu kadar problemli olan bir hastalığı vefat eden birinin organını naklederek çözmek imkanı varsa ki tıp bunu sağlamış. Dolayısıyla bu zaruret kapsamına giriyor. İşte o zaman bir kimsenin gerek kendi bağış yaparak gerekse akrabalarının vefat durumunda vereceği müsaadeyle onun organı alınır ve diğer ihtiyacı olan kişiye nakledilmiş olabilir. Yani burada zaruretlerse bile bunun caiz olduğunu söylüyoruz. Ancak burada organ satışı, efendim parayla satma vesaire tabii dikkate alınmamalı. Onun yerine belki günümüzde işte Kızılay merkezleri falan mesela kan bağışı anlamında kanı alıyorlar. Tabii bununla ilgili personel masrafları falan oluyor. Bunları muhafaza için belli yapılan masraflar var. Küçük bir cüzi bir para alabiliyorlar kan nakledildiği zaman. Ya da çok mecbur kalan kişi parayla almak zorunda kaldıysa ölmemek için tabii parayla da alabilir mecbur kaldığı için. Ama bunların parayla satılmaması, ticaret konusu yapılmaması da gerekir. Yani organ kaçakçılığı gibi falan bir takım yerlerden çok yüklü paralarla böyle bir şeye girişilirse bunun caiz olmadığını tabii düşünmemiz gerekiyor. Bugün insanların sıkışık olduğu, darda olduğu durumları istismar ederek bunu kazanç yolu haline getirmeye çalışanlar da her zaman çıkabiliyor. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, çalıştığım yerde domuz eti pazarlaması yapılıyor. Bunların pazarlama hazırlıklarını yapan kısımda çalışıyorum. Caiz olur mu diye sormuş. Şimdi tabii bu gibi durumlarda kardeşimizin içine yatmadığı belli. Kendisi Müslüman olduğu için domuz etini kim yerse yesin, Hristiyan da yese, Yahudi de yese, Yahudiler yemez zaten de Müslümanlar da yememesi lazım. Bunun hazırlanmasında vazife yapan bu kardeşimiz kalben rahatsız. Psikolojik olarak bundan rahatsızlık duyuyor. Bu belli. Soruyor, onun için soruyor zaten. Şimdi böyle bir durumda bir defa istefti kalbeki ve neftekel müftün hadis-i şerifini dikkate almamız gerekiyor. Sana müftiler fetva verse de sen işte parayla çalışıyorsun. Burada sigortalı personelsin. Dolayısıyla alın teriyle maaşını alıyorsun, aileni geçindiriyorsun diyebilir birileri. Bir de kalbine danış diyor Peygamberimiz. Kalbine danış, kalbinin sesini dinle, ona göre amel et. Feda ma yürbike ila ma la yürbike hadisi. Kalbine ukde olmayanı al, kalbine ukde olanı, rahatsızlık vereni bırak, terk ediyor Allah'ın Resulü. Bu ölçüyü biz aslında düşündüğümüz zaman, kendi kalbimizin sesini dinlediğimiz zaman ona göre zaten tedbirimizi alırız. Kısaca burada demek istediğimiz şu, böyle bir kardeşimiz hemen işi bıraksın demek yerine daha meşru, daha nezih bir iş bakması tabii ki tavsiye edilir. Daha temiz bir iş bulduğu zamanda da bu domuz eti kesilen, pazarlanan neyse paketlenen yerden daha temiz işe geçmiş olur mesela. Buna niyetlendiği anda zaten Cenab-ı Hak niyetine uygun sebep de halk eder. O firmadan başka bir firmaya geçer. Daha nezih, daha temiz bir yerde çalışır. Yine çoluk çocuğunu geçindirmiş olur. Sonuç değişmiyor dikkat edilirse. Ama beri de sonuçta ben çalışıyorum, alın terimle kazanıyorum. Çoluk çocuğumu geçindiriyorum. Bunda ne var ki demek yerine kalbimizin mutmain olacağı, rahat olacağı, daha nezih, temiz bir işe geçtik. Ve daha rahat olduk ondan sonra psikolojik bakımdan. Ve şüpheli olan bir şeyden de uzak durduk. İşte Allah'ın haram kıldığı bir şeye hizmet etmek, onu paketlemek, dağıtmak, insanların onu yemesini sağlamak yerine daha temiz bir işte çalışmalarımızı sürdürmüş olabiliyoruz. Başka bir kardeşimiz, hocam dövme ile gusül abdesti etkilenir mi diye sormuş. Şimdi dövme iki tür oluyor bildiğimiz gibi. Asıl dövme derinin altına bir takım dışarıdan şekil olarak, işte akrep şekli veren var, yılan şekli ve bir takım şekiller meydana getirerek dövme yaptırılıyor. Bir de kınayla falan, boyayla yapılanlar var günümüzde. Yani dışarıdan sadece boyama yoluyla şekil meydana getiriyorsunuz. Adı dövme ama derinin altından yapılan teknik dövme değil mesela. Buna benzer dövme çeşitleri var günümüzde. Şimdi dolayısıyla bu deri altına yapılan, peygamberimiz zamanında da olan odur. İzi kalan ve çabuk izi silinmeyen dövme peygamberimiz tarafından nehyedilmiş, yasaklanmış. Neden? Çünkü vücudun o şekilde deri altından şekillendirilmesi, dövme yaptırılması hakikaten daha sonra pişmanlık duyup da bunun izini kaybettirmek isteseniz cildiyeciler bile bunu eski haline döndüremiyor. İz kalıyor yani. O derinin altındaki dövme unsurlarını oradan temizleyerek eski haline döndüremiyorsunuz. Bir takım ciddi zorluklar meydana geliyor. Ve bir de vücudun şeklini bozmak söz konusu. Görünen yerlere bir sürü yılan, çıyan vesaire bir takım şekiller diyelim. Garip şekiller meydana getirerek kollarınızı, çeşitli yerlerinizi dövmelerle efendim güya süslü hale getirmeye çalışmanız, kalıcı olarak buralarını bozmanız yaratılışa müdahale olarak kabul edilmiş. Yani insanın yaratılışını değiştirmek olarak değerlendirilmiş peygamberimiz tarafından ve nehyedilmiş. Şimdi gusle mani olma konusuna gelince, tabii derinin altında olunca gusle mani olmaz doğrusu. Abdesti de etkilemez. Derin üstü yıkanıyor çünkü. Derin üstünde olursa işte kına mesela yakarak veya boya sürerek diyelim böyle bir dövme şekli meydana getirildi. O da gusle mani olmaz. Yağlı boya gibi tabaka teşkil etmediği sürece. Fakat dışarıdan bakıldığı zaman yine dövme imajı uyandıran diyelim. Şeklen dövmeye benziyor ama gerçek dövme değil. Kınayla, boyayla dövme türü bir şey yapılmış. Bazı küçük kız çocukları falan yaparlar ellerine mesela. Avuç içine veya avucun üstüne neyse. Kınayla bunu yapar. Veya boyayla yaptırır annesine falan. Bunlar tabii gerçek dövme değil ama yavaş yavaş gerçek dövme özentisi diyelim meydana getiriyor. Ve yarın bu çocuk biraz daha büyüdüğü zaman gider gerçek dövme de yaptırır. Bu özentiyi çocuklara yaşatmamak anneler tarafından daha uygun olur diye düşünmemiz lazım. Yani kısaca abdeste gusle mani olmaz ama peygamberimiz tarafından yasaklanmış. Vücutta Allah'ın yarattığı fıtrata değişiklik meydana getirebildiği için. Başka bir kardeşimiz, hocam kanal bağlatmanın hükmü nedir? Bunun kefareti var mıdır diye sormuş. Şimdi kanal bağlatma bildiğimiz gibi bir iki üç doğum yapan bir hanımefendi daha sonra doğum yapmamak için kanal bağlatma yoluyla kısırlaştırma meydana getiriyor. Şimdi bu eğer bir kısırlaştırmaysa, İslam'da kısırlaştırmaya izin verilmemiştir. Yani erkeğin kısırlaştırılması neyse, kadının kısırlaştırılması da o hükme tabidir. Yani dolayısıyla bir erkeğin husyere sıkılarak mesela erkekliği giderilse, erkek buna hiçbir zaman razı olmaz. Kadın niye razı olsun? Eğer bu bir kısırlaştırmaysa. Ancak bunu tabii daha sonra doğum yapmamak için, doğumu engellemek için düşünülüyorsa, o zaman tabii başka türlü, işte azle izin vererek peygamberimiz, korunma diyelim ona biz. Diğer korunma usullerine, erkeğe ve kadına sağlıklarına zarar vermemek kaydıyla müsaade edilmiş. Yani kısaca çocuk olmaması için korunma peygamberimiz zamanında azil yoluyla oluyor. Dolayısıyla buna peygamberimiz izin vermiş. Ama yine de sizin kaç çocuk hakkınız varsa kaderde, Cenab-ı Hak onu verecektir de buyurmuş hadisin devamında. Hakikaten azil yapan, yani korunan bir aile birkaç zaman sonra gelmiş. Ya Resulallah, korunduğumuz halde Cenab-ı Hak bize çocuk verdi demiş. Ben size söylemiştim demiş peygamberimiz. Yani ailenin çocuk hakkı kaderde olan kaç tane ise bu yine olur bir şekilde. Onun için günümüzde kanal bağlatmadan da sonra yine de çocuk olmasına karar veren ailelerde bir şekilde kanalı açtırma ve başka bir yolla çocuk sahibi olma imkanları da söz konusu olduğu zaman zaman bize ulaşıyor. Tüp bebek gibi dışarıda tüp bebek uygulaması yoluyla anneye bunu nakletme suretiyle çocuk sahibi olma gibi buna benzer yolları da deneyerek bakıyorsunuz. Artık bundan sonra çocuğu olmaz diyen kadının çocuğu olabiliyor. Yani burada kısaca kısırlaştırmaysa konu, kanal bağlatmaktan amaç kısırlaştırmaksa, buna kadının hakkı yok. Neden yok? Çünkü Allah korusun iki tane çocuğumuz var, bundan sonra üçünü istemiyoruz dedik ama Cenab-ı Hak bu emanetleri elimizden aldı diyelim. Bir trafik kazasında yavrularımızı kaybettik. Ondan sonra kadının içi yanar. Eyvah, ben ne yaptım? Şimdi doğum imkanımı da kaybettim. Eğer kanal bağlatmasaydım Cenab-ı Hak bir yavru verirdi diye ortada kalır. İşte bu duruma düşmemek için kanal bağlatma yoluna gitmemek günümüzde tavsiye edilen hususlardan. Başka bir kardeşimiz, kadınların pantolon giymesi erkeğe benzemek için değil de rahatlamak için olsa olmaz mı diye sormuş. Şimdi tabii kadınların pantolon giymesi dendiği zaman hanımlara ait olmak kaydıyla, bir de bolca olması şartıyla diyelim. Aslında günümüzde çorap giymekten hanımlar için daha sağlıklı diye değerlendirme imkanımız var. Neden? Çünkü pantolon denilen bu kot pantolon türü giysinin üzerine zaten hanımefendi ne giyecektir? Bir manto, bir kaban ve ona benzer bir şey giyecektir. Yani dış giysi dediğimiz veya cilbap dediğimiz dış giysiyi bunun üzerine giyecektir. Dizlerine kadar zaten kaban veya palto, pardesü neyse pardesü kapatacaktır. Dizlerden aşağısı pantolon olarak görülmesinin herhangi bir sakıncası olmadığı gibi, belki hatta ten renginde olan çoraptan daha da sağlıklıdır İslami manada. O yüzden bu konuyu çok abartarak tamamen erkeklere benzedi demek yerine, hanımlara ait olmak kaydıyla, yalnız dar olmamak şartıyla, bolca olan bir kot pantolon da olsa, hanımlara ait olan pantolonu bir pardesüsünün, paltosunun ya da kabanın altında bir hanımefendinin giymesinin çorap hükmünde olduğunu, hatta bazen bu toplu taşıma araçlarında falan çoraptan daha sağlıklı olduğunu değerlendirme imkanı olabiliyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, eskiden kazaya kalan namazlarımızı bir an evvel eda etmenin yolları ve yöntemleri var mıdır, neler olabilir demiş. Şimdi kazaya kalan namazların tabii ki bir an önce emri hak vaki olabilir endişesiyle kaza edilmesi tavsiye edilir. En güzel olan odur. Ancak bunu yapabilmek için her namazın arkalarından kaza namazı kılmak usulü mesela olabilir. Bazıları efendim sünnet namazların yerine kaza namazları niyetlensin, niyetlenme diyor ama bu sefer de sünnetler eksik kalıyor. O da bir yol değil. Yani zaten bizim kılmakta olduğumuz sünnet namazların, farzatan kıldığımız nafile namazların ileride bize birçok ecirler, faydalar sağlayacağı kesin. Bunların hiçbirisi boşa gitmez. Onlar zaten kenarda dursun. Ama onların dışında biz ayrıca kaza namazını, kasten geriye bıraktığımız namazı nasıl telafi ederiz onu düşünmemiz lazım. Şimdi mevcut sünnet namazları kazaya çevirelim dediğimiz zaman bu sefer sünnet namazları devreden çıkardık. Onların yerine kaza namazını geçirdik. Bu da çözüm değil. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Yarın kıyamet gününde ilk soruya çekileceğiniz namaz olacak buyuruyor. Namaz dökümü çıkarıldı diyelim. Melek düğmeye bastı. 3 yıllık namaz eksiğimiz görünüyor mesela. 60 yıllık ömrümüzde 3 yıl kılmadığımız namazlar kırmızı yanıp sönüyor diyelim amel defterimizde. Eyvah, bu 3 yıllık eksik namazları ben nasıl telafi ederim? Burada kaza imkanı da yok. Acaba ne kadar azap çekerim? Cehennemde kalırım diye kul telaşa kapılır buyuruyor Peygamberimiz. O zaman Cenab-ı Hak bakın bakalım bu kulumun tetavvan kıldığı namaz var mı? Tetavvan. Yani mecbur olmadığı halde tetavvan kıldığı namaz bildiğimiz gibi nafile namazlar, sünnet namazlar oluyor yani. Bakılır, eksikleri bununla tamam atılır. Ondan sonra Ramazan orucuna sıra gelir. Ramazan orucu, düğmeye bastı melek. 3 yıl eksik oruç görünüyor mesela. Kırmızı yanıp sönüyor amel defterimizde. İşte askerdeyken, öğrenciyken falan ihmal etmişiz. Tutulmamış oruçlar var. 90 gün. Bu eksik amellerim, oruçlarım acaba ne kadar cezaya sebep olur, ne kadar azap görürüm diye kul telaşa kapılınca Cenab-ı Hak bakın bakın bu kulumun tetavvan tuttuğu oruç var mı? Bakılır 60 yıllık ömrünüzün içinde zaman zaman 3 aylarda mübarek gecelerde oruç tutmuşsunuz mesela. Toplandığı zaman 3 ay yani 3 ayı geçtiğini, 3 yılın orucunu açtığını kabul edelim. Eksikler bununla tamamlatılır buyruluyor. Ondan sonra o zekata sıra geliyor. Düğmeye basılınca zekat hesaplaması çıkıyor. Bakıyoruz. Vermediğimiz, ihmal ettiğimiz eksik zekatlar var. Rakamsal değerleri dökümü çıktı karşımıza. Kırmızı yanıp sönüyor. Eyvah, bu eksik zekatlar için acaba ben ne kadar azap görürüm, cehennemde kalırım diye kul telaşa kapılınca Cenab-ı Hak bakın bakalım bu kulumun tetavvan verdiği sadakalar, zekat var mı? Bakılır. Evet, fakir fukaraya zaman zaman kapımıza gelene yardım etmişiz. Sıkıntıya uğrayana para vermişiz. Ama zekat aklımıza gelmemiş. Ama karşımızdaki fakir kimse, fakru zarret içinde olduğunu gördüğümüz için bir şeyler, dilenciye, şuna buna neyse cami önlerinde acımışız, bakmışız hallerine. Hep bir şeyler vermeye çalışmışız. Topladığımız zaman 60 yıllık ömrümüzün içinde zekatın aklımıza gelmediği ama çok fakirlere verdiğimiz sadakalar var mesela. Tam zekatın vereceği yerlere vermişiz. Sadece niyet açısından bir eksiğimiz var. Bakın bakalım bu kulumun tetavvan yaptığı sadakalar var mı? Bakılır, dökümü listesi çıkarıldığı zaman bakıyorsunuz sizin bilfarz 10 bin lira eksik zekatınız varsa 30 bin liralık fakir fukaraya zaman zaman 60 yılın içinde yardım etmişsiniz. İlacını alamayan ilaç alıvermişsiniz. İşçiniz efendim birden hastalanmış, onu tedavi ettirivermişsiniz falan. Ama zekat aklınıza gelmemiş mesela. Sonuçta bakıyorsunuz buna benzer telafiler akla geliyor. Yani buna kısaca 5 vakit namazın içinde kıldığımız bu fazla namazların zaten kenarda bir yedek akçe gibi durduğunu düşünmemiz lazım. İnşallah Cenab-ı Hak çok dara düştüğümüz bir zamanda bu gibi fazlalıkları, fazladan kıldığımız namazları, fazladan tuttuğumuz oruçları, fazladan yaptığımız tasaddukları çok dara düştüğümüz bir zamanda bizim sıkıntımızı giderecek nimetler, lütuflar olarak karşımıza çıkarması muhtemel bu hadis-i şerife göre. Yani bu yönüyle onları niye feda edelim? Onlar bir defa kenarda dursun. kaza namazını ayrıca düşünelim. Her namazın arkasından kaza namazı kılmaya çalışarak telafi etmeye çalışalım. Ama sünnet namazları tamamen feda ederek bunları yine kaza uygun olmaz dememiz lazım. Belki tabii şeyler var. Hani mesela kuşluk namazı var, evabin namazı var, akşam namazından sonra kılınan teheccüd namazı falan kıldığımız dönemlerde iki rekat teheccüd namazı kılırız. Ondan sonra kaza namazına devam ederiz. Yani malum teheccüd namazı 4 rekat, 8, 12 rekat kadar olabiliyor yerine göre. Peygamberimiz bazen 2 rekatın üzerinde kıldığı da olmuş. Biz kazaya niyetleniriz. O olabilir. 2 rekat kuşluk namazı kılarız. 2 rekat 4 sabah namazının kazaya kılan farzı olmak üzere de 4 rekat daha ilave ederiz mesela kuşluk namazımıza. 2 tane sabah namazı. En son kazaya kalan sabah namazımızın farzına diye mesela. Bunlar olur. Yani çeşitli vesilelerle zamanlarda kıldığımız namazlara kaza namazı olarak ekleyerek bunu telafi etmeye çalışırız. Ama buna rağmen ileride eksik kalan namazlarımız olmuşsa ümit ediyoruz bu fazla kılınan namazların telafi anlamında Yüce Allah'ın lütfuyla devreye girmesi de ihtimal dahilindedir. Onun için sünnetleri yine biz feda etmeyelim. Onları sünnet olarak kılalım ama kaza namazını ayrıca kılmaya çalışalım demek daha uygun görünüyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, teravih namazı ne zaman başlamıştır, niçin bazı yerlerde hatimle kılınıyor, bazı yerlerde hızlı kılınıyor, bunun sebebi nedir diye sormuş. Teravih namazı bildiğimiz gibi Peygamberimizin 2 veya 3 gece Ramazan ayında çıkarak sahabeyle kıldığı ama daha sonra çıkmadığı bir gece namazıdır. Dolayısıyla sahabe 3. veya 4. gecede çok kalabalık toplandığını Peygamberimiz görmüş, çıkmamış. Sahabiler, ya Resulallah dün akşam sizi bekledik, çıkmadınız deyince Allah'ın Resulü, evet sizin bu namaza rağbet ettiğinizi görüyorum. Yatsı namazından sonraki bu namaza çok rağbet ettiğinizi görüyorum. Korkarım gelen ayetle farz hale gelir, size ağır gelebilir diye endişe ettim demiş Peygamberimiz. Veya bunun sürekli Peygamberimiz tarafından kıldırması durumunda da artık dolayısıyla ittifak halinde, hani Peygamberimizin mütevatir hadis dediğimiz uygulamasıyla bile olsa farz haline geleceğini, Peygamberimiz getirilebileceğini düşünmüş. İster Kur'an-ı Kerim ayeti gelerek olsun, ister sürekli olarak Peygamberimizin her gece kıldırması sonucunda olsun, bunun aynen farz gibi telakki edileceğini dikkate alarak çıkmadım demiş Peygamberimiz. Yani serbestsiniz. Bunu kılarsanız tabii güzel ecir, sevap kazanırsınız ama kılmadığınız zamanda da bir vebaliniz olmasın diye çıkmadım anlamında hal üzere bırakmış. Ancak Hazreti Ömer zamanında bu sefer Peygamberimiz vefatından sonraki dönemde yine sahabeler yatsı namazından sonra Ramazan gecelerinde mescitte toplanıp namaz kılmaya, dağınık halde kılmaya devam ettiklerini Hazreti Ömer görünce siz diyor hepiniz aynı namazı kılıyorsunuz. Yatsı namazının dışında nafile namaz kılıyorsunuz. Herkes aynı namazı kıldığına göre niye bunu ayrı ayrı kılıyorsunuz? Cemaatle kılmak daha güzel değil mi diyor. Madem herkes aynı namazı kılıyor, çeşit aynı yani. Übey bin Kâb'a geç diyor öne, imam ol, bu namazı topluca kılın. Ve o gün teravih namazı cemaatle topluca kılınmaya başlanıyor. Ertesi akşam Ramazan boyunca, daha sonraki yıllarda ve yüzyıllarca Hazreti Ömer zamanında cemaatle kılınmaya başlanan teravih namazı devam edip geliyor. Tabii bu arada teravih namazında okunan yerler konusunda biraz daha hızlıca 20 rekat gecenin ilerleyen saatleri dinlenme için vakte falan da ihtiyaç olduğu olacağı için biraz hızlıca okuma adet haline almış. Yavaş da okunabilir de çok uzadığı için biraz hızlıca okuma alışkanlığı meydana gelmiş teravih namazında. Hadir tarikı deniyor ona. Biraz kısa geçerek hızlıca okuma usulü diyelim ona biz. Usulü haline almış. Fakat Hazreti Ömer zamanında hatmi şerifle kıldırma diyelim. Bir ayın içinde Kur'an-ı Kerim'in tamamını teravih namazlarında cemaate okuyup dinletme diyelim. İmamın okuyup dinletmesi tarzında bir uygulama başlatılmış. Ve bunun içinde şöyle bir olay anlatılır. Kısaca Hazreti Ömer zamanında bildiğimiz gibi Mısır, Suriye, Irak, İran tarafları fethedilince oralarda İslam tebliğ ediliyor, öğretilmeye çalışılıyor. Herkesin İslami emirleri, yasakları öğrenmesine gayret ediliyor. Irak bölgesinde olması lazım. Birisi hırsızlık yapmış o arada ve cezası uygulanmış. Tabii sabit olduğu için suçu, ceza uygulanmış, İslami ceza. Fakat bu kişi İslam'da hırsızlığın cezasının bu kadar ağır olduğunu bilmiyormuş. Haksızlığa uğradığını düşünmüş. Ve tam Medine'ye kadar gelmiş, Hazreti Ömer'e ulaşmış. Ya Ömer demiş, böyle böyle ben Irak bölgesinde yaşayan birisiyim. Evet Müslüman olduk demiş ailece, çevremiz, köyümüz, kasabamız İslam'a girdi, girdik ama bize İslam öğretilmedi demiş. İslam'da hırsızlığın cezasının bu kadar ağır olduğunu bilseydim ben neye hırsızlık yapayım, yapmazdım demiş. Ben cezanın bu şekilde olduğunu bilmiyordum, bana öğretilmedi. Haksızlığa uğradığımı düşünüyorum ve elimin tazminatını istiyorum demiş. Ve Beytülmal'den Hazreti Ömer ona elinin tazminatını ödetmiş. Fakat ondan sonra Hazreti Ömer düşünmeye başlamış. Bu halka demiş, İslam'ı öğretmemiz lazım. Nasıl öğretebiliriz genel olarak? Kur'an-ı Kerim'de ne varsa, emirler, yasaklar, ibretli hadiseler, peygamber kıssaları cemaate aktarılmalı. Ama nasıl aktarılabilir? Demiş, bunu hemen Şura ayetinde toplamış. Beş vakit namazda demiş, öyleyse akşam, yatsı ve sabah namazlarını imam sesli de okuyor. Kur'an-ı Kerim baştan sona okutsak demiş, belli periyotlarla. Fakat bu çok zaman alır. Peygamberimiz zamanında da yapılmadı. Çok zaman kaybettirir. Buna cemaat ayak uyduramaz. Bunu cuma namazında çok daha kalabalık cemaatler oluyor. Cuma namazlarını okutsak iki rekatlık cuma namazında Kur'an-ı Kerim'in tamamını ne kadar zamanda okutulabilir? Bu da olmaz. Cemaatin bu kadar vakti olmaz yani. Bekleyemezler. Kısaca Ramazan yakınmış. Ramazan ayında teravih namazları yatsıdan sonra geceler müsait, önü açık. Dolayısıyla teravih namazının rekatlarında her rekatta birer sayfa okumak üzere bir ayın içinde Kur'an-ı Kerim'in tamamını teravih namazında sesli olarak cemaate dinletelim ve böyle resmi tebliğ olsun. Kamu adına yani devlet adına resmi tebliğ gibi bir bakıma teravih namazında Kur'an-ı Kerim'in hep tamamı cemaate duyurulmuş olsun. Cemaat de Arapçayı bildikleri için Kur'an-ı Kerim'in manalarını izleyecek. Oradaki helalları, haramları öğrenmiş olacak. Bir karar verilmiş ve o zaman teravih namazlarını cemaatle ve bu arada her rekatta birer sayfa okuyarak hatimle kıldırma uygulaması başlatılmış. Ve şu anda gerek Kabe-i Muazzama'da gerekse Medine Münevvere Mescidi'nde bildiğimiz gibi o zamandan bugüne sürekli Kur'an-ı Kerim hatim okunarak bir ayda tamamlanıyor. Bir de mukabele var bildiğimiz gibi. İkindi ile akşam arasında genelde çok camilerimizde. Orada karşılıklı Peygamber Efendimiz de Cebrail Aleyhisselam'ın karşılıklı okuyuşu dikkate alınarak mukabele şeklinde Kur'an-ı Kerim okunuyor. Ve yine cemaatin dinlemesi sağlanıyor. Ama mukabeleler kalabalık olmuyor o kadar. Teravih namazları daha uygun diye devam ettiriliyor. Tabii Arapça bilmeyen beldelerde bu derece uzun okumalar teravih namazlarında zorluk meydana getireceği için genel olarak hatimle kılınmıyor teravih namazları. Daha kısa surelerle hızlıca okunarak kılınıyor. Ama hatmi şerifle kılınan yerlerde Arapça bilmeyen ülkelerde, beldelerde de olabiliyor. Efendim burada sohbetimizi noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.